zamanlar şimdi gerilerde kalmıştır. Kalbinin keklik gibi sekti randevu, daha dünkü yerinde saklıdır. İnanmak zordur, rüya sanırsın. Niye böyle oldu diye sancırsın. Ağlama yollar ayrılır bazen. Ağlama bazen eller çözülür. Ağlama yollar ayrılır bazen. Ağlama bazen eller çözülür. Yıkılma gene başlar.
İyi akşamlar sevgili dostlar. Bu akşam Güneş'in sofrasının konuğu sevgili Metin Tapkı. Metin hocam, çok evet. Sevdiğim bir abimdir. Çok iyi bir müzisyendir, filozoftur. Hoş geldiniz Metin hocam.
Teşekkür ederim. Hoş bulduk ama bu söylediklerime nazikçe geri çevireceğim izin olursa. Yani filozof olmak kim, biz kim? Müzisyenlik de hani işte öyle, müzikle uğraşıyor diyelim.
Bence o kadar mütevazı olmanıza gerek yok hocam ya. Ben sizi çok iyi tanıyorum. Çok da takip ediyorum. Hatta aslında genelde kavga ediyoruz sizinle ama ben sevdiğim insanla ayrı, sevmediğim insanla ayrı kavga ederim. Sizi sevdiğim için sizinle kavga ediyorum. Yani çünkü ben benden daha hümanist bir insansınız. Belki ondan çelişiyor olabiliriz bazen. Fikirlerin çelişmesi de güzeldir zaten. İnsanı besler. Sizi ben tanıyorum, kısmen tanıyorum ama biraz da dinleyicilerimiz tanısın mı, ne dersiniz?
Tamam. Yani ben öyle pek tanınmış biri değilim. Sakin Seyir diye bir grubumuz var. Grubumuz da öyle çok tanınmış değildi. Üniversite yıllarında, ben 60 yaşındayım bu arada onu söyleyeyim. Üniversite yıllarında müzik yapmaya başladım. Burak'cığım sen bilirsin işte gitar çalıyorsun bildiğin kadarıyla. La minörü, mi minörü öğrenir öğrenmez iki akoru beste yapmaya başladım ben. Benim önde koşan atım her zaman bestecilik oldu. Hiçbir zaman işte ama şu gitarda derin şeyim de şöyle virtüöz olayım. Yani olabilirdi de hiçbir itirazım yok. Çok da saygı duyuyorum. Ya da ne bileyim armoni bileyim. Şöyle şöyle müzik teorisinde gelişeyim falan. Öyle de bir şeyim çok olmadı. Oldu da sonradan bunlar eklendi. Yavaş yavaş eklendi. Çok da olmadı o kadar. Ama hep önde olan şey ben iki akoru öğrenir öğrenmez beste yaptım. Hayatım boyunca beste yaptım. Yüzlerce beste yaptım. Ben şimdi kendime sen nesin arkadaş diye sordukları zaman söyleyebileceğim şey naçizane. Ben bir kentli ozanım, şarkı yazarıyım. Şarkı yazarım ben arkadaş. Benim işim bu. Ha bilirsiniz bilmezsiniz ne yaptım. Yani o da benim elimde olan bir şey değil. Belki bir gün bilirsiniz. Belki de hiç bilmeyeceksiniz. Ama ben şarkı yazıyorum.
Kentli Ozan tanımı aslında size tam uyuyor. Tam üzerinize oturuyor bana göre. Çünkü şarkılarınız da gerçek anlamda yani bir anlam arayışı var. Güzel mesajları var. Yani hani mesaj önemlidir ama bu arada bunu gayet estetik bir şekilde yapıyorsunuz. Kentli Ozan tanımı size bence gayet güzel uyuyor bana göre.
Evet, yani bunu hani tahmin etmişsindir sen de. Bunu bir ne bir övgü ne bir yergi olarak söylüyorum. Bu bir tespit. Yani kentliyim ben işte öyle yani. Kentte doğmuşum. Ailem de kentli benim. Kentli olmakla da övünecek bir şey yok zaten. İstanbulluyuz yani. İstanbul'da büyümüş, İstanbul'da çocukluğunu, ergenliğini yaşamış. Sonra işte politik görüşlerini İstanbul'da oluşturmuş. İstanbul'da aşık olmuş, örselenmiş filan. Evlenmiş, boşanmış filan bir adam olarak hayatın her türlü şeyini İstanbul'da görünce. Ama İstanbul'da görmek yani Kavafis'in meşhur şiirini bilirsiniz. Herkes de bilir zaten. Hani şehir şiirini. O şiirdeki yaklaşım gibi yani. İstanbul'da, İstanbul gibi bir metropolde yaşamış olmak, New York'ta yaşamış olmayı da bir parça içerir. Tam değildir ama içerir yani. Ha, biraz da işte entelektüel ilgilerimiz var. Hepimizin biliyorsun işte. Okuyoruz, film izliyoruz, resim bakıyoruz filan. Öyle öyle. Yani hani İstanbullu bir ozanım ama dünyaya da göz kırpıyorum diyelim. Ama bunları böyle söyleyince çok özür dilerim herkesten. Bunları böyle söyleyince kim lan bu diyor genellikle insan. Başka biri söylemeyince kendin için söylüyorsun bunları. Çünkü böyle. Ama bunun bilinip bilinmiyor olması, meşhur olup olmaman, işte ilgi görüp görmemen veya ne kadar iletişim kanallarına ulaşıyor, tanıtım kanallarına ulaşıyor olup olmama tamamen sana bağlı olmuyor. Yani.
Yok, evet o.
Ben bilmiyorum, çok da ilgilenmiyorum işin o tarafıyla. Ne yapayım yani? Öyle mi? Ben o, şarkı yazmaya
çalışıyorum. O üretim sahibinden biraz daha bağımsız bir şey dediğiniz gibi. Bu konuya da gireceğiz. Bir şarkı daha isterseniz dinleyelim sizden.
Eyvallah hocam, ne demek? Tabii ki.
şaşırtıcı bu çocuklar, hem tek kişi hem de çoklar. Çok şaşırtıcı bu çocuklar, hem tek kişi hem de çoklar. Aynı ama farklı, aynı ama farklı, aynı ama farklı, aynı ama farklı. Nereden çıktılar bu çocuklar, hem biz gibi hem başkalar. Nereden çıktılar bu çocuklar, hem biz gibi hem başkalar. Aynı ama farklı, aynı ama farklı, aynı ama farklı, aynı ama farklı. Hem yetişkin hem çocuklar, içimizden mi çıktılar? Hem yetişkin hem çocuklar. Aynı ama farklı, aynı ama farklı, aynı ama farklı, aynı ama farklı. Daha dün sanki yoktular, bugün hesaba katıldılar. Daha dün sanki yoktular, bugün hesaba katıldılar. Aynı ama farklı, aynı ama farklı, aynı ama farklı, aynı ama farklı, aynı ama farklı. Aynı ama farklı, aynı ama farklı, aynı ama farklı.
Evet hocam. Aynı ama farklı dedik. Çok güzel. Ben bunu dinlediğimde zaten aslında şarkının ismini gördüğümde bayağı bir düşünmeme yetmişti. Aynı ama farklı. O kadar güzel bir şey ki aslında insanlar farkında olmuyor ama hayatta aynı görünen birçok şey farklı da olabiliyor. Yani kendi içerisinde her şey farklılık barındırabiliyor. Biraz önce şarkı arasında laflarken de söylemiştim ya. Bir de bunu yazmanızın başka bir amacı var. Onu sizden dinleyelim.
Çok, çok doğru söylediklerim. Zaten işte senin söylediğin eksende benim de söyleyeceklerim. Çok da iyi hissetmişsin. Şimdi şöyle, aslında iki boyutu var. Bir tanesi şu, aslında böyle bir oyun için yazıldı bu şarkı. O da şu. Tam Gezi Parkı olaylarının işte diyelim ki 6 ay falan sonrasında Bilgesu Erenuz, Türkiye'deki birkaç oyun yazarından biridir, bir oyun yazmıştı.
Çok nitelikli de bir yazardır. Çok sevdiğimiz.
Evet. Bir oyun yazmıştı. O oyun sahnelenmedi ama bildiğim kadarıyla. Fakat oyunun hazırlıkları sırasında, yani bu Gezi Parkı'ndaki süreci anlatan bir oyundu. O oyunun işte şarkılarını yapmak kısmet oldu bir biçimde. Karşılaştık Bilgesu Hanım'la. 8-10 tane zannedersem şarkı yapmıştım o oyun için. Bir tanesi de buydu. Aynı ama farklı. şu yaklaşımda bulunuyor. Yani bu çocuklar nereden çıktı bu çocuklar? Yani bu hatırlar mısın bilmiyorum. Birçoğumuz, ben de dahilim buna açıkçası. Belki öyle olmayanları da kutlarım. Ama birçoğumuz gençlikten umudunu biraz kesmişti. Yani Gezi Parkı'na kadar ya bu gençlik, biz politik bir nesiliz. Bu gençlik gayet apolitik filandı. Fakat Gezi Parkı'da bir şey oldu biliyorsun. Herkes biliyor onu. Şimdi ben de girmeyeyim oralara. Her ne olduysa öyle bir şey oldu ki biz şaşırdık hepimiz. Dolayısıyla bu şarkı biraz onu anlatıyor. Nereden çıktı bu çocuklar? Aynı ama farklı. Bize benziyorlar ama çok farklılar. Bütünüyle her kıtasında bu çocuklar anlatılır. Gezi Parkı çocukları için yazılmış bir şarkıdır. O yüzden ben de çok severim onu. Onu bir belirteyim dedim.
Aslında o çocuklar şeyi çok güzel öğretti. Bilmiyorum, hani yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama politik olmanın hiçbir kuşağın tekelinde olmadığını,
evet,
politikliğin sınırını da herkesin öyle kendi kafasına göre çizemeyeceğini, aslında hani politik bir yaşam sürdüren insanların da bazı konularda özellikle gençlere karşı ne kadar dogmatik bir bakış açısında olduğunu da gösterdi bir nevi. Değil
aynen
mi?
Aynen, ben onlardanım işte. Açıkçası hiç, yani çok da utanıyorum ama öyleydim yani. Ben yok abi bu gençlerden bir çocuk olmaz diyenlerdendim yani. Umutsuzdum yani. Gezi Parkı bana da umut verdi.
Ama böyle düşün. Ama gerçekten yaratıcıydı yani, farklı, yaratıcı.
Tabii, teorik bazda zaten çokça dünyada konuşulan, tartışılan bir şey. Sovyetlerin yıkılmasından sonra sosyalizm, komünizm, işte nasıl olmalı, nerede hata yapıldı filan. Hani aslında Lenin'in o en başta sorduğu nasıl yap, yani ne yapmalı?
Ne yapmalı? Meşhur ne yapmalı?
Sorusunu sormaya tekrar başlamıştı teorisyenler. Çokça tartışılıyordu. Ben takip ediyorum epeyce. Hatta 4. internasyonel iddiaları var biliyorsun. Ama evet. Pratikte buna bir cevap oldu. Sadece Gezi Parkı değil tabii. Hani burada genelleştiremeyiz. Bütün dünyada oldu bunun karşılıkları ve benzerleri. Hatta her zamanda, zaman zaman olmakta. Bu bir şey yani bize, hani bizim alıştığımız gibi politik olmayan eylem biçimi ama bir yandan da politik. Bayağı bu politika yani.
Ya
her ideolojik, bu da ideoloji içerisinde. İdeoloji içte bir şey. Ama bizim alıştığımız anlamda değil. Acemice mi? Acemice bence. Çünkü yani hani yumruk kuvvetler bir yere toplanıp bir noktaya yumruk atmıyor. Dağınık. Doğaldır ama. Ama oradan işte bu acemilik atılır, başka bir şeyler olur mu? Bilmiyorum ki. Yani bilen varsa anlatsın.
Aslında ideolojiyi şekillendiren şeyleri tekrar düşünmek gerekiyor. Yani hani Gramsci de biraz bu konuda biraz kafa açıcı olmaya çalışmış ya, yanlışıyla doğrusuyla. Yani ideolojiyi şekillendiren şey ne? Yani mesela dünya özelinde, mesela 68'de baktığımızda ilk 20. yüzyılın ilk yarısındaki gibi bir tarz yoktu ortada. Bir ideolojik yönelim de yoktu. Bugün de mesela Gezi üzerine konuştuk ama mesela gençlerin kendilerini politik olarak gösterdikleri ilk alan bence hani büyük bir gösteri olarak 2010'du yanlış hatırlamıyorsam, Taksim'de bir internete sansüre hayır eylemi olmuştu. Mesela o eylemi gerçekten gözlemleyip üzerine düşünebilmiş olsalardı insanlar, gençler biz buradayız demişti yani, biz farklı bir şekilde buradayız. Evet, biz sizin kalıplarınıza da sığmıyoruz. Ama bizim politik olup olmadığımızı da belirleyen siz olamazsınız gibi bir mesajı orada bilerek ya da bilmeyerek verdiğini düşünüyorum. Bilmiyorum, siz ne diyorsunuz?
Yok yok, katılıyorum. Sadece benim şeyim şu, itirazım ya da hani rahatsızlığım bu. Bu bütün toplumda, yaşa bağlı olarak söylemiyorum bunu. Yani Gezi Parkı'ndaki genellikle genç kesime bağlı olarak söylemiyorum ama Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından bu yana bir tür ergenlik yaşıyor sosyalist muhalefet. Yani bu ergen tepkilerden kurtulmak gerekiyor artık diye düşünüyorum ben. Yani gençliğin, işte biz de mesela üniversitede yemek boykotu yapardık. Ya da ne bileyim, yemek 1 lira olan yemek parası 2 lira olurdu. Haydi biz efendim işte boykotlar yapardık.
Katkı payı ödemeyeceğiz falan diye, evet.
Hani dalardık şeye, yemekhaneye veya sınıflara filan. Yani gençlik böyle. İşte orada da interneti kesersen pat diye çıkarım ben. Ama bunlar hep şey gibi, biliyor musun? Freudian bakarsak baba oğlu ilişkisinde, yani baba yasak koyar, oğul buna itiraz eder. Ama artık yetişkin olmak lazım. Yani Zizek de bunu diyor ya. Artık böyle, yani bizim gençlerle birlikte, yani gençlerle birlikte heveslenip genç oluyoruz biz yaştakilerde. Yani ben Gezi'de çok benim yaşımda insan gördüm. Böyle ergen eylemler içinde olan. Ya ergen derken küçümsemiyorum. Ama yani artık model koymaya başlamak lazım hocam. Yani etkiye tepki tamam, çok hoş bir yere kadar ama yahu yani kapitalizm bitti. Boka sardı, çok affedersiniz. Sardı yani. Hele bu virüs meselesiyle görüyorsunuz. Allı pullu kapitalizmler döküm döküm dökülüyor ve insan öncelikli değil. Bunu gördük. Şimdi artık sarkazm bir yere kadar, eyvallah. Tamam, hepimiz yapıyoruz. İnsanın gücü yetmediği yerde gırgıra vuruyor işi. Tamam, eyvallah. Ama artık ciddi bir şeyler söylemek lazım. Bence size bunu söylüyor. Bak, ben size beğeniyorum. Komünist ufuk diyor adam. Yani ufkumuz komünist olmak zorundadır diyor. Çaresiz diyor. İdeolojik bir mesele değil bu diyor.
Benim Zizek üzerine eleştirilerim var ama burada tabii ona girmeyeceğim.
Ama de var. Yani kuşkusuz. Ben de hani ya bu tip popüler adamlar ikinciklidir. Yani ikincikli bakmak lazım. Katılıyorum sana. Zizekçi olacağız diye bir şey yok. Ama
yok, zaten neyse, değilim. Hani alabildiğim yeni koyduğu bir nokta varsa onu alırım. Ki Zizek'ten de tabii bunu alıyorum. Ama ben biraz popülist buluyorum. Hani ideolojik anlamda da eleştirdiğim noktalar var. Bir de şeye de değinmek istiyorum. Hani aslında böyle sizin ergen eylemlilikleri olarak tanımladığınız şey Sovyetlerin yıkılmasıyla başlayan bir şey değil bana göre. Yani mesela 68 hareketine de baktığımızda, yani tabii bütün dünyayı etkileyen bir olay ve hani her yerde talep bazında bile farklı çıktı. Yani hani Türkiye'de tamamen daha politik hak alma odaklı ama işte Fransa'nın belli bölgelerinde işte özgür seks istiyoruz temalı ya da işte işçi sınıfının yoğun olduğu bölgelerinde daha işçi hakları temelli çıktı. Yani hani bu bağlamda bence hani yeni akımları ya da gençlerin yeni yönelişlerini ergen yönelimleri olarak ayrıştırıp tamamen soyutlamak da doğru değil diye düşünüyorum.
Yani nasıl diyeyim? Yani ben burada katılmıyorum sana. Hiç, yani onu söyleyeyim. Şu nedenle yani biraz böyle felsefeyle sen de ilgilisin. Felsefe, ama felsefenin de bir parça şey tarafı, yani psikanalizle ilişkili tarafı, yani Lacan, Freud filan, evet. Bakarsan ki bu adamları çok önemsiyorum.
Kesinlikle.
Çünkü mesele şeyden ibaret değil yani. Politikadan ibaret değil. İnsan psikolojisiyle de ilgili bir şey. Ergen dönemin sebebi şu. Yani bir otorite kabul edersen eğer karşında, sen otoriteye karşı iki yol izleyebilirsin. ya boyun eğersin ya karşı çıkarsın. Ama boyun eğişinde, karşı çıkışında o otoriteyi kabul ettiğin anlamına gelir. Anlatabiliyor muyum? Ya aslında Freud'un da Lacan'ın da dediği bu. Otoriteyi ilga edersen, yani otoriteyi otorite kabul etmezsen, otoritenin eşiti olarak çıkarsın karşısına. Benim gördüğüm tek problem o, yani bu tip eylemlerde. Bizde de öyleydi bak. Yani ben de hani 70 dönemi eylemci kuşağından diyelim. Hı hı. Bizde de öyleydi. Vay bunu dediler, o zaman hadi arkadaşlar boykot filan. Ya bir adım önce bir şey yapman lazım arkadaş. Bir adım önce başka bir şey söylemen lazım. Yani o bir şey yapıyor, sen bir şey yapıyorsun. Ya tamam, pozisyonlarla da ilgili ama yani işte 68'de de öyle, saçımı kesemezsin arkadaş. İşte ben filan yani bugün artık ha, bunların hepsi doğaldı, bunları eleştirmiyorum ama geldik bugüne. Bırakçım yani geldik bugüne. Bugün hala mı işte şey diyeceğiz, vay WhatsApp'a karşı hadi kesiyorlarmış, eylem yapalım filan. Bugün artık bizim Greta, neydi o kızın soyadı hatırlamadım şimdi. Var ya bir çevirici kız, Greta.
Ben de hatırlayamadım.
Yani Thunberg galiba, Greta Thunberg. Yani onun gibi yani o küçücük çocuk etkiye tepkiyle çıkmadı. Ya o küçücük çocuk bile şey dedi, abicim bir dakika dedi ya, siz kimsiniz hocam? Sizin ben bizimle ilgili doğru düzgün kararlar vereceğinize inanmıyorum.
İşte tam
öyle oldu.
Tam ben öyle oldu. Ben
böyle
de
böyle olmalıdır dedi. Sizin ben o yüzden müsaade midir dedi filan. Hani bu başka bir yaklaşım. Onu demek istiyorum. Ha tam da bu da değildir ama yani bir takım artık global, madem hani işte artık globaliz ama eylemde de global, muhalefette de global olup, ben burada hissettiğimi Fransa'daki sarı yelekliyle de paylaşmalıyım. Beni orada kesememeliler yani. Bunu bu yüzden de değil bilmemiz lazım.
Sizin altını çizdiğiniz noktadan doğru zaten ben bunların etkiye tepki olduğunu düşünmüyorum. Neyse, o zaman biz bir tekrar şarkı arası verelim.
Görmekle başladı hayatımın kışı. Hayallerin zamanla sınandığı yerdeyim. Dökmekle biter mi gözlerimin yaşı? Sevginin gamla yıkandığı yerdeyim. Sevmek zordur, aşar insanı. Ne kadar geciktin biliyorum.
Evet. Biz yine geldik. Hocam, ben sizi aslında Vedat Türkan'ın bestelediğiniz bir şiirinden doğru tanımıştım yıllar önce. Biraz o şiirden de bahsedebilir misiniz?
Tabii. Yine bilgisi alımla işte o Bunarak oyununda oyunun şarkılarını yaparken tabii bir yıl falan kadar birlikte görüştük. Adada bir evi var, oraya gidiyoruz, geliyoruz filan işte. Şarkıları bir yandan yapıyoruz. O oyunu çalışıyor. Bu arada Vedat Türkmen'in de her yıl doğum günü kutlanıyordu, yaşıyordu o zaman. Vedat Türkan'ın doğum günü için bir şarkı yapmamı istedi bilgisayar alıp. Bir şiirini önerdi. Ben de o şiiri besteledim kendimce. Fakat Vedat Türkan bu şiiri, şarkıyı duymadı. Çünkü çok ağır işitiyordu. Hatta işitme kaybı çok ileri düzeydeydi.
Uzun zaman öyle oldu sanırım değil mi? 2000'lerin evet. Ortalarına doğru.
Benim yanımda işitmedi. Yani öyle söyleyeyim. Ama sonradan özel bir koşul altında bir şekilde ona dinlettiler mi, duydu mu bilmiyorum. Ama benim yanımdayken, ben onu çaldığımda da herhangi bir biçimde işitmedi. Ona anlatıldı, tarif edildi filan ama tabii ki tanışma fırsatı buldum, konuşma fırsatı buldum, ona saygılarımı sunma fırsatı buldum. Kitabını imzalattım. Elimdeki kitapları filan. Ama böyle bir hazin tarafı da var. Yani duydu mu duymadım bilmiyorum. Ama Vedat Türkan'ın şöyle söyleyeyim. Haydi buradan bir gıcıklık yapayım. Duyduğu ve muhtemelen telif kazandığı şarkısı, şiiri İstanbul'dur.
Evet. Onur Akın, Grup Baran tarafından bestelenmişti değil mi?
Onur Akın'ın bestelediği İstanbul şarkısı çok, çok meşhur oldu. Vedat Bey onu bildi. O şarkı da dilden dile dolaştı. Edip Akbayram'a da verildi en sonunda. Oradan da para kazandı. Edip Akbayram da ayrı para kazandı. Herhalde herkes çok sevdi ama bana sorarsan bir müzisyen olarak hiç de güzel bir şarkı değil.
Ben bir müzisyen olarak çok seviyorum o parçayı. Yani bestesini de herhalde çocukluğumdan beri dinlediğim için olabilir. Hatta bir de şey okumuştum. Hatta onu da dinledim de ben de Onur Akın'ın bestesinin verdiği hazzı vermedi. Ferhat Tunç'dan kendisi istemiş tekrar bestelemesini sanırım. Birkaç dilde işte Türkçe, Kürtçe, Ermeniceydi sanırım, Rumcaydı bir de. Tam hatırlamıyorum. Çok uzun zaman oldu dinleyeli.
Öyle Ermenice, Rumca, Türkçe, 400'e.
Evet. Sakin Sayır'a biraz gelelim. Bu arada siz akustik gitar çalıyorsunuz. Onu da hani dinleyicilerimize belirtelim değil mi?
Tamam. Sen bir yayıncı sorumluluğuyla o konudan zannediyorum şöyle bir eski bile sıyrıldın ama söyleyeyim hocam ben. Yine de belki sen onun hakkında alacaksın dediğin. O da duysun. İstanbul sözcüğü. Bak ben buradan söylüyorum hocam. İstanbul, yani Türkçe şarkı yazmanın da bir raconu vardır. İstanbul, İstanbul'dur. İstahahahahahambul değildir. Yani sen bunu böyle yaparsın, insanlar da sever de. Mesela ben olsam yapmazdım. İstahahahambul.
Ama o biraz daha işin şan bölümüyle alakalı değil mi hocam? Yani sonuçta notayla sözleri üst üste oturttuğumuzda yani ya da altına akorlarını koyduğumuzda böyle bir şey yok yani. İstanbul diye geçiyor hani.
Ama işte Fransız şansonlarında bunu hiçbir zaman yapmamışlar. Yani Paris diye bir şey yapmamışlardır adamlar. Yani prozun diye bir şey var. Yani bir şey nasıl vurgulanıyorsa öner odur zaten.
İşte hocam orada prozodiden daha çok bence şey Onur Akın'ın söyleyiş biçimiyle alakalı bir şey. Çünkü birçok parçada, neredeyse bütün parçalarında aynısını yapıyor zaten.
Aramilerin saltanatını yıkacağım. Ya bunlar hepsi prozodi. Ben böyle yapmam. Ha ben böyle yapmadığım için tutmaz. Ona bir şey diyemem. Ama yapmam. Naçizane fikrim bu. Uzatmayın bu konuyu.
Yok
ama
yok.
Yani her yerde söylediğim için.
Sorun yok. Burası özgür bir platform. Yani günün birinde Onur aklımda gelirse öyle bir şey düşünmemiştim şimdiye kadar da aklıma getirdiniz. Ona da sorarız yani ne olacak hani. hatta siz de eleştirinizi iletmişsinizdir belki bu konuda. Sonuçta müzik hani biraz daha kişilerin kendi zevkine göre bir şey olduğu için bilemiyorum. Hani ben sevdim yani o bağlamda siz sevmemiş olabilirsiniz. Yani, ama bu konuda söyleyeceğiniz daha bir şeyler varsa ben asla yani burada bir sansür mekanizmasını devreye sokmam yani. Hiç endişeniz olmasın.
Dediğin kısmında ne kadar şiir etkili, ne kadar şarkı etkili acaba?
Şiir zaten başlı başına etkili.
Şiir başlı başına etkili olunca hocam, onu beslenemekten utanırsın zaten. Kusura bakma. Yani bugün Nazım'ın bir şiiri. Ben bak bugün Orhan Veli'nin İstanbul'u dinliyorum şarkısını, şiirini. Zülfü yaptı değil mi? Yani bir sürü insan da belki yapmıştır bilmediğimiz. Ben de yapsam şimdi. Nasıl yaparsam yapayım. İyi kötü bir şekilde ses getirir. Çünkü İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Yani bu öyle etkili ki bu sözler, öyle biliniyor ki. Ya bundan ben beslenemem, ben bundan faydalanamam, çok ayıp.
O konuda tamamen aynı düşünüyorum sizinle. Ben de besteci yönüm var biliyorsunuz. Hani ben de beste yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Hani hem kendim söz yazıp hem de farklı şairlerin şiirlerini. Yani mesela Ahmet Arif'in Suskun şiirini acayip severim. Acayip de bestelemek isterdim ama hiçbir zaman böyle bir girişimde bulunmayacağım. Çünkü o büyüyü bozmaya hakkım yok. Ben onu şiir olarak seviyorum.
Tamam aynı düşünüyoruz işte.
Aynen.
Farklı düşünüyoruz değil mi?
Yok farklı düşünmüyoruz. Hani İstanbul'da ama Onur Akın belki o hissi vermiş olabilir. Bilmiyorum hani gerçekten çok tutuldu. Bir de
Sormak istiyordum.
Evet.
Bırakın. Hani hele hele ölmüş şairleri. Şiirleri bestelemek. Mesela bugün Nazım bestelemek. Çok problemli bir şey bence.
Altında yani, kalabilirsin. Üzerine düşer.
Hani iki yönden problemli. Bir, tutabilir. Ve sen Nazım üzerinden para kazanmaya hakkın var mı?
Kesinlikle hayır.
Veya şöhret edinmeye hakkın var mı? İki, Nazım'ın bunda bir tasarrufu oluyor mu? Olmuyor. Açıyorsun kitabı. Şar şar şar şar çeviriyorsun. Ha uyu diyorsun. Alıyorsun gitarı eline başlıyorsun bestelemeye.
Aslında
ya, hepimiz iyi kötü bir şey yaparız.
Bu çok büyük bir sorun hocam ya. Yani mesela Nazım'ın başına çok geliyor maalesef bu. Özellikle Nazım'ın başına çok geliyor. Nazım, bir dönem müzik yapan bütün müzisyenler, gruplar ya kesiyorlar, biçiyorlar, prozodi hatası yapıyorlar. Yani bütün ruhunu kaçırıyorlar şiirin. Ama Nazım bestelemiş oluyorlar.
Prozodi hatasında demin örnek verdim İstanbul'da biliyorsun. Neyse, sakin seyir diyordun hocam, boş ver.
O zaman sakin seyir nedir, necedir?
O da böyle hocam. Aslında biz ilk gençlik yıllarımızda beni işte hemen hemen mahalle arkadaşı diyebileceğim bir grupla Old Jones diye bir rock grubu kurmuştuk. O zaman trend oydu. Yani, trend dediğim muhalif trend oydu. Rock müzik yapılıyordu. Rock müzik yapıyorduk, yaptık biz de. Benim yine rock bestelerim vardı. Festivaller falan orada burada sürüldük. İşte o zaman sürünüyordu. Yani rock müzisyeni sürünüyordu o zaman açıkçası. Biz de sürüldük. Seve seve. Bir de albüm yaptık. Okyanus'un bir albüm var yani. Kendi kesemiz de yaptık orada. Sonra ben işte yani büyüdükçe insanlar geçim dairesi falan derken evlilikler, mevlilikler yürümedi bu iş. Ben dönem dönem çeşitli gruplarda yine hep bestelerimle yer aldım ama en son işte şimdi baktık ki yaşlanmışız bu okyanus tayfasıyla. Dedik ya yine bir araya gelelim. İşte kimisi emekli mesela ben gibi. İşte kimisi işinde falan böyle daha sakin bir rutin oturtmuş. Yine böyle işte sakin seyir diye bir araya geldik. Bu sefer ismimiz Okyanus Okyanus olamazdı tabii. Çünkü daha iddialı bir isim o. Sakin seyir bize daha uydu böyle yaşımıza filan. Sakin sakin seyir yapıyoruz yani. Öyle bir oluşturduk grubu. Yani tekrar bir araya geldik. Yine benim bestelerimi çalıyoruz ama tabii burada da kopuk kopuk kopukluklar oluyor. Yani insanların bir kısmı gene işe güce dalıyor. Başka hayat gayesine dalıyor filan. Yani bu işi böyle sağlam, devamlı tutan iki kişiyiz. Ben ve Hüseyin Ak diye bir arkadaşım var. O da elektrik gitar ve diğer bütün gitarları çalar, bas çalar falan.
Evet, benim bayağı bir severek dinlediğim elektrik gitarları çalıyor sanırım.
Evet, Hüseyin çalıyor onları. Dolayısıyla biz öyle işte ne yapıyoruz? Şimdi artık kolay. Yani biz Okyanus albümünü yıllar önce, 90'da falan herhalde, yaptığımız efor ve parayla bugün internette herhalde 10 tane filan albümü yayınlarız. işte Spotify'da şu anda Sakin Seyir'in 9 şarkılık bir ilk albümü var. Ayrıca da 3'er şarkılık 2 tane mini albümü var. Bütün dijital platformlarda dinlenebiliyor. Bir diğerini de hazırlıyorduk, çıkartmak üzereydik ki bu pandemi patladı zaten. Şimdi biraz sıkıntı ama biter bitmez. Şarkılar hazır. Yayınlayacağız tekrar. Bu arada da ben izin olursa çok kısaca şey daha söz edeyim. Tabii. Pandemi fırsatıyla da ben şöyle bir şey yaptım. Şöyle bir girişimde bulundum. Facebook'ta arkadaş oldum. Birçok solist var. Bunlar işte müzik piyasasında backlash kabul edilen İşlerde çalışıyorlar.
Evet.
Yani mekanlarda çalışan solistler. Ama iyi solistler. Hı hı. Benim takip ettiğim, sevdiğim, iyi şarkı söyleyen, iyi yorum yapan, müziği iyi bilen solistler. Bu solistlere birkaçına ulaştım. Bunlarla bir tür kendime böyle hani türbüt albüm hazırlamak üzere şarkılarımı paylaştırdım. Onlar da seve seve kabul ettiler sağ olsunlar. Şarkılarımı işte bir takım deneme okumaları yaptılar. Böyle bir albüm düşünüyorum bir yandan da. Yani belki yine Sakin Seyir adıyla olabilir bu. Benim şarkılarımı farklı solistlerim. Ama bu solistler de benim gibi ünlü değil.
Çok güzel olur bence.
Her biri emekçi solistler yani.
Bence gayet güzel düşünmüşsünüz.
Böyle bir şey yayınlayacağım. Hemen hemen hazırladım her şeyi. Nitek işte onlar pandemiden sonra, şimdi herkes evde ya, pandemiden sonra belki stüdyoda şarkı söylemeleri gerekecek. Öyle bir şey, niyetlerim var. Hep öyle ya. Ben yani şöyle şunu da söyleyeyim, çok affedersin. Gevezeliğim tuttu ama Sakin Seyir'le ilgili son bir not. Sakin Seyir'i birkaç yıl boyunca sahne yaptık. Epey bir tecrübe kazandık. Yani müzikte kaç yaşında olursa ol, grup olarak tecrübe kazanmak farklı bir şey.
Kesinlikle.
Şimdi artık sahne yapmıyoruz. Ben bıktım bu işlerden. İstersen sebeplerini de konuşuruz ya da belki biliyorsundur. Albüm yayınlıyoruz yani. Bir gün hani çok gerekirse sahnede yaparız ama şu anda öyle bir gereklilik yok.
Kaç yıldır var Sakin Seyir?
Valla 3 sene oldu, 3-4 sene oldu. Tabii.
Kaç kişi şu anda? 4 kişi mi?
4 yıl oldu. Efendim?
4 kişi mi şu anda?
Valla şu anda bu işi kovalayan 2 kişiyiz. Ama sahneye çıktığımız zaman 1-2-3-4-5-6 kişi oluyoruz.
Anladım.
Ama yani herkesin işi gücü var. Kolay değil bu işler. Hani müzikten para kazanamadığımız için. Sadece tahmin edersin.
Ha, hocam müzikten para kazanmak biraz kalitesiz iş yapmayı gerektiriyor. Bilmiyorum, çok haddimi aşar mıyım bunu dersem de. Öbür türlü de hani herkesin başka bir ekmek davası olunca da evet, yeterince hani zaman ayrılamıyor. Bunu ben de çok iyi biliyorum.
Evet, evrensel bir konu bu. Yani bütün dünyada böyle emiyor. İki yolun var. Yani ya popüler işler yapacaksın ki geçim kaynağını buna dayandıracaksın. Varsa meşrubinde bu, yaparsın. Yoksa o zaman bundan kazanamıyorsun. O zaman başka işler yapmak zorunda kalırsın. Valla Allah'tan ben emekliyim de.
Sizin zaten konuşmak istediğiniz ve yakındığınız konu da buydu biraz, değil mi? Hani yaptığımız işlerin hani somut karşılığının olmaması, yani nitelikli iş yapıp çok fazla insana ulaşamaması gibi. Onun üzerine bir şeyler söylemek ister misiniz?
Bırakın, şöyle diyeyim. Yani işte çok nitelikli işler yapıyoruz. O yüzden de kimse bizi dinlemiyor ve para kazanamıyoruz gibi böyle bir şeyler söyleyip çok komik durumlara düşmek istemem aslında. Ben o yaşlarda değilim. 60 yaşındayım açıkçası, biliyorsun. Hı-hı. Pek öyle değil. Yani en azından öyleyse bile, öyle midir bilmem ama ben söylemem bunu. Yani ben bilmem nitelikli bir iş yapıp yapmadığımı. Ben yaparım. Bildiğim şeyi yaparım. Bildiğim şarkıyı yazarım. Atıyorum. Coşkun Sabah da bildiği şarkıyı yapar. Ne bileyim, işte Melek Mosso da bildiği şarkıyı yapar. Herkes bildiği şeyi yapar. İşte kimisi tutar, kimisi tutmaz. Yani tutup tutmaması da işte popülerite. Ha, ama burada şöyle bir niyetle yapıyorsan, ya abi bu ara bunlar tutuyor, bunlardan yapalım diyorsan, o benim konumun dışı. O ticaret. Onu bilemem. Ha, öyle yapılır da tutulur, bir şey diyemem. Ama bak, sen yapacağın işi yaparsın. Yapacağın iş bazen popülariteye denk gelir. Atıyorum Erkan Oğur kaliteli bir insan mıdır? Kaliteli bir insandır. Kaliteli işler mi yapıyor? Evet. Ama popülariteye denk geliyor mu? Bazen geliyor. Erkan Oğur'u bir dönem yaptığı bir iş satıyor. Veya işte onu geçindiriyordur belki, bilemem. Ama yani bizim gibi hani diyelim insanları geçindirmiyor. Geçindirmiyor da haliyle.
Belli şeylerden belki ödün vermeleri gerekiyor. Hani ne kadar nitelikli iş yaparlarsa yapsınlar. Mesela Kibariye ile Erkan Uğur'un tarzı birbirinden çok farklıdır ama bir yerde okumuştum. Yani kaynağını şu an teyit edemem, çok oldu ama Kibariye'nin arkasında daha önce gitar çaldığına dair bir şey okumuştum.
Yani şöyle, Erkan Oğur bir dönem perdesiz gitarı, işte perdesiz gitar o icat ettiği için,
evet.
Ve ilk duyulduğunda da herkes çok sevdiği için o yıllarda bütün albümlerde bizde öyledir. bir şey böyle.
Herkes kullanır.
Trend olur ve herkes onu kullanır. Bütün albümlerde herkesi gitaristlerdi. Stüdyo müzisyeni olarak Erkan Oğur'un da çalmadı, müzisyen kalmadı.
Evet.
Yani aklımda. Ama bu onun değerinden bir şey kaybetti.
Yok, kesinlikle o bağlamda söylemedim.
Yani o bir enstrümantist çalmıştır. Ha şöyle, tercihler yapar mıydı, yapmaz mıydı noktasında ben eleştiririm onu. Ama bu başka bir boyutta bir eleştiri. Yani ben müzisyenleri eleştiriyorum açıkça. Yani şu anlamda eleştiriyorum. Ekmek parası abi dedikleri bir nokta oluyor ve orada akan sular duruyor. Ben de ekmek parası noktasında da direnilmesi gerektiğini düşünüyorum. Biraz dayanacaksın abi. Hiçbir şey öyle değişmiyor çünkü. Başka bir şey değişmez ki.
Evet. O zaman
ekmek parası işte biz bilmem neyin arkasında çalıyoruz. Çalmayacaksın abi.
Bir şarkı ama daha.
Bir hafta söyleyeceğim filan. Ama öyle işte. Ben anlıyorum seni. Ama o zaman hiçbir şey de değişmiyor.
Yani evet, maalesef.
Şeyler değişsin istiyorsan ama tabii bunları birlikte yapmak lazım. Tek başına
evet,
olmaz.
Tam onu söyleyecektim. Yani hani sadece müzisyenin üzerine yıkmak da biraz acımasız oluyor. Çünkü onun da bu sistem içerisinde kurduğu bir hayat var. Yani hani geçinme derdi var. Bir parça daha alalım sizden. Sonra yavaş yavaş bağlarız. Olur mu?
Tamam hocam, nasıl istersen.
Sus.
Evet. Bu kadın ağzından yazılmış bir şiir sözleri değil mi? Sizin yazdığınız.
Bıraktım. Yani bu Anadolu'da Ozan geleneğinde kadın ağzı türküler vardır.
Evet.
Bunlar mesela işte Burçak Tarlası öyle bir türküdür. Bilir herkes. Ama erkekler, gerek erkek ozanlar yazmıştır maalesef. Öyledir yani. Onlar yazabiliyordu çünkü. Onlar ortalıktaydı. Kadınlar evde bir çocuk bakıyordu falan. Çocuk doğuruyordu. Bu feodal yapı malum. Ama bu gelenektir. Kadın ağzı türküler vardır. O yüzden de benim de naçizane kendimce kadınlarla büyümüş, kadınlarla yaşayan bir erkek olarak. Yani şöyle ki işte anne baba, ablam vardı, teyzem. Öyle büyüdüm. Haliyle bir kadınla evlendim. Bir kız çocuğum oldu, boşandım. Bir başka kadınla evliyim. Yine bir kız çocuğum oldu. Hep böyle etrafımda erkekler ve erkek çocuklarından çok kadınlar oldu. Dolayısıyla ben de gördüğüm o kadın evrenini anlattığım bir şarkı bu, kadın ağzı
Şu
yazılmış ve
anki
Ozan
eşiniz
çıkmış.
de ressamdı değil mi? Ben öyle bir şey görmüştüm paylaşımlarınızdan.
Tam duyamadım seni, affedersin.
Şu an eşiniz ressamdı diye hatırlıyorum değil mi? O, onunla ilgili
Ressam
paylaşımlarınız vardı.
öğretmenliği yapıyor. Hem de
Resim
ressam.
öğretmeni yapıyor, anladım. Sergileri falan oluyordu değil mi?
Evet, şu anda tabii evdeyiz hepimiz.
Pandemiden dolayı
Valla
online resim sergisi olmuyor herhalde hocam. Online tiyatro bile yapmaya kalktılar da.
olmuyor işte. Ben mesela bir tane şarkımı söyleyip koydum öyle. Hiç yapmamıştım şimdiye kadar. Baktım herkes koyuyor. Yani sevdim de bunu, biliyor musun? Bilmiyorum sen nasıl yaklaşıyorsun o konuya. Yani bu kadar çok ortama günden canlı yayın veya video koyan müzisyen olmasını sevdim ben. Çok değişik şeyler dinliyorum.
Bence de çok güzel bir şey oluyor. Yani hem insanlar kendilerini ifade etmiş oluyor, hem daha samimi bir şey oluyor.
Yani evet, bir tane ticari olmayan bir şey dönüyor etrafta.
Kesinlikle.
Bu keşke hep olsaydı. Yani mesela ben müzisyenlere o yüzden de bir eleştiride bulunabilirim. Bulunuyorum da zaten.
Ya sanatın da sporun da endüstriyel olanı sıkıntılı bana göre.
Yani kaç para alacağız abi? Lafını ben çok duydum yani. Hayatım boyunca duydum. Abi konser vereceğim, bir gel çalar mısın? Kaç para alacağız abi? Yani bununla bir yere varılmaz hocam. Ben tam cebimden vereyim sana hani. Ama ben kazanmıyorum ki, sen görüyorsun işte. Yani ben kendi bestemi çalıyorum. Bir şey kazanmıyorum. Ya her şey o değil ki.
Benim o konuda tam tersi bir bakış açım olduğu için yani ben mesela para teklif edilse bile çoğu zaman geri çeviririm yani. Yani gider çalarım yani, ne olacak derim. Ha,
Yani
bu da çok, ne kadar doğru o da tartışılır da.
hayır, şöyle yani, seni süründürmüyorsa, herkes
Ha.
seni sömürüp seni kullanıp
İşte
senin
öyle
cebinden
bir
para
tehlikeye de yol
kazanmıyorsa
açıyor.
neden?
Öyle bir tehlikeye de yol açıyor yani.
İşte öyle olmasın tabii. Ona da yol açma. Haklarını koru bence. Yok yani, herkes korusun. Ama bu da şey değil. Yani işte yani bahsettiğimiz konu gibi böyle nasıl diyeyim, hani para olursa çalarım, para olmazsa da hiçbir şey yapmam gibi böyle. Oysa hani mesela bu evlerden paylaşım dediğimiz şey çok güzel oldu. Kimse hiç bundan bir para kazanmıyor. Yani bir gün belki bu da öyle bir şey, evlilik, bilmiyorum da. Ama şu anda herkes elleri kaşınıyor. Bir şey yapmak lazım. Evde sıkılıyorlar.
Evet.
Başladılar paylaşım yapmaya. Bu da harika oldu bence. Yapsaydınız baba. Sen gene git akşam otelde çal. Ama öğlendiğin, kalktığın zaman bize bir tane de canlı bir şey at yani.
Kes
Herkes dinlesin bunu.
kesinlikle. Evet hocam, yavaş yavaş artık bağlayalım. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben kendi adıma tekrar teşekkür ederim. Gerçekten ben çok keyif aldım. Bunu biz sürekli kendi aramızda zaten yaparız. Hatta rakılı makılı yaparız. Dinleyicilerimizi de kıskandıralım.
Yani tabii rakı yapmak lazım. Rakının olması doğrudur. Son söyleyeceğim laf bu. Rakı için.
Son söylediğim, söyleyeceğiniz söz o zaman rakıcandır. Teşekkür ederim tekrar. İyi akşamlar.
Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. İyi akşamlar.
Çok acıdım halime. Çardaktaki masada kendimle. Lambada bir pervane ölmekte. Gölgeler etrafımda dönmekte. Rakının yanında sen. Laptopta kendi listem. Dertli listem. Karşımda boş iskemle. Bekliyorum hasretle. Herkes nerede? Tren gibi geçmekte. Gece sessiz sedasız çökmekte. Elimden kaçırdığım her mutlu an. Bıçak gibi etimi kesmekte. Geçip gittiği mevsimler. Yanımdakiler kimler? Hayaletler. Sigaramın dumanı. Yokmuş yarın imanı. Kemancı. Yanında sen, laptopta kendi listen. Dertli listen. Karşımda boş iskemle, bekliyorum hasretle. Herkes nerede? Rakının yanında sen, laptopta kendi listen. Dertli listen. Karşımda boş iskemle, bekliyorum hasretle.
herkes nerede?